Stüdyomuzda bizlerle birlikte Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci var. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Bugün sizinle İstanbul'un efsanelerini konuşmaya devam edeceğiz. İstanbul konuştukça yeni konular doğuran çok üretken bir şehir.
Doğru. Yani tarihi öyle, kültürü öyle, folkloru öyle. Zaten büyük bir şehir, tarihi bir şehir. Efsanelerinden de anlaşıldığına göre binlerce yıllık bir tarihi var. Zaten daha önceki programlarda da zikretmiştik. Son yapılan arkeolojik kazılarla çok daha eskilere ulaşan bir tarihi olduğu ortaya çıktı. Bununla ilgili belki elimizde çok fazla bilgi yok ama efsaneleri çok da yabana atmamak lazım. Hı hı. Şimdi belki birkaç kelimeyle bahsedeceğimiz efsaneler İstanbul'un 4000 küsur senelik tarihine şahitlik ediyor.
Şimdi tabii efsane deyince biraz masalımsı, biraz üzerine katılmış, biraz sanki böyle değil ama benim hoşuma gidiyor, böyle kabul ediyorum ya da biz böyle duymaya alıştık diyebileceğimiz şeyler. Ne kadarı doğru, ne kadarı hakikaten masal, onu sizden duymak istiyorum. Nasıl ayırt edeceğiz gerçeği ile masalı?
Şimdi efsane ile masal arasında fark var. Masal hayali olduğu kesin bir hadise üzerine kurulur. Yani hikayenin örgüsü herkes tarafından bunun hayali olduğu bellidir. Efsane öyle değildir. Efsane gerçek bir hadisedir ama hakkında delil yoktur, vesika yoktur, tarihi kayıtlara geçmemiştir. Biraz fevkalade unsurlar vardır, anakronik yaklaşımlar vardır. Yani anlatılanlar birbirini tutmayabilir. Bunlara efsane deniyor. Yani efsane masal değildir. Hı hı. Ama %100 mesela öyle şahıslar vardır ki tarihte efsanevi şahsiyetlerdir. Yani Hazreti İsa mesela tarihçiler bakımından efsanevi bir şahsiyettir. Çünkü tarih kitaplarında Hazreti İsa ile ilgili bir bilgi yoktur. Ama Hazreti İsa yok diyemezsiniz. Yani bırakmış olduğu bir din, o dinin bağlıları, pek çok hatıralar, bunlar bu gerçeğe delalet etmektedir. Dolayısıyla efsane dendiği zaman bir şeye hemen bunu hayal mahsulü olarak görmemek lazım. Bu mitoloji denilen bir saha var. Mitoloji pek çok milletin yazılı tarih öncesi tarihini anlatır. Türklerin vardır, Yunanların vardır. En çok Yunanlarınki meşhur olmuştur. Araplar buna esatir derler. Bunlar da tarihi vesika olmadığı için, yazılı kaynak olmadığı için sözlü kültür üzerine dayalıdır. Sözde yanılabilir, değişebilir, başkalaşabilir, isimler karışabilir, farklı şahsiyetler birbirleriyle karıştırılabilir. Bu hatta tarihi hadiselerde bile çok yapılır. Bir Sinan Paşa ile diğer Sinan Paşa birbirine karıştırılır. Bunu çok meşhur tarihçiler bile yapar ki tarih öncesinden 3000-4000 sene öncesinden bahsediyoruz. Bir takım hadiseler olmuş fakat bu hadiselerle ilgili vesika yok elimizde. Anlatıla bir başkalaşıma uğramış, biraz hayali unsurlar, mübalağalar eklenmiş. Biz bunları efsane diyoruz. Hı hı.
Biz de bugün İstanbul'un efsanelerini konuşuyor olacağız. Geçen hafta bazılarından bahsetmiştik. İstanbul'un kuruluşuna dair efsanelerin özellikle. Bugün hala İstanbul ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu gibi bilinmeyen noktaya açıklık getirdiğini ifade etmiştik. Hatta biraz önce siz de söylediğiniz İstanbul'la ilgili yapılan çalışmalar, ki bunlar zaman zaman kazara ortaya çıkıyor, İstanbul'un tarihinin bildiğimizden çok daha eskiye gittiğini, üstelik pek çok yerleşim yerinde göçebe hayat yaşanırken İstanbul'da yerleşik düzenin olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla bu aslında efsane dediklerimizin toplumun içindeki dinamiklerden hareketlendiğini ve belki de gerçekten çok güzel bir şey, biraz da gizemli, mistik bir hava vermek için halk arasında özellikle söylendiğini söylemek zannediyorum yanlış olmayacaktır.
Tabii, tabii, elbette. Yani insanlar esrarlı bilgileri severler. Hatta gerçeklere esrarlı bir hava vermeyi de tercih ederler. Büyük ihtimalle İstanbul'un kuruluşuyla ilgili efsanelerde de bu var. İstanbul'a, eski İstanbul'a ismini veren, yani Bizans ismini veren Yunanlı generalin bile efsanevi bir şahsiyet olduğu söyleniyordu. Fakat Yunan tarihiyle ilgili çalışmalar bunu doğruladı. Hatta İstanbul'un Bizans köyü olarak bir Yunan şehri olarak kuruluşunun tarihi bile verildi. 657'dir milattan önce. Konstantinos'un İstanbul'u büyük bir şehir olarak kuruşu çok yakın 331 tarihinde milattan sonradır. Düşünün, milattan önce 657 tarihi buranın bir Yunan şehri olarak kurulduğu tarihtir. Fakat efsanelere bakarsanız çok daha eskileri var. Çok daha eskileri var. Bu efsaneler de yabana atılacak efsaneler değil. Meşhur bir Süleyman efsanesi var. Onu da bize Evliya Çelebi naklediyor.
Naklediyor ki Evliya Çelebi de efsaneleri
zaten
seviyor.
Zaten Evliya Çelebi olmasa yani pek çok efsane unutulacaktı. Halk kültürüne, folklore dair pek çok bilgi unutulacaktı. tarihte Evliya Çelebi gibi bir insan hiç ne Doğu dünyasında yaşamıştır ne Batı dünyasında yaşamıştır. Benzeri yoktur Evliya Çelebi'nin.
Çelebi ne demek?
Çelebi kelime itibariyle çalaptan gelir. Çalap Allah demektir. Fakat Allah'ın daha ziyade Rahman sıfatını ifade eder. Yani dost düşman ayırmadan, imanlı imansız ayırmadan herkese nimet veren isminin tecellisidir. Çalap eski Türkçe'de. Çalabi bunun Farsça, Arapça nispet isiyle ona mensup. Yani çalabi, Allah'lık. Yani herkese iyi davranır. Dostu düşmandan ayırmaz. İnsanlara hep iyilik yapar manasına gelen bir tabirdir. Daha ziyade bu gibi insanlar için kullanılır.
Bugün de kullanılan.
Bugün de çelebi zat derler. Bunda, ama teknik manası Mevlana Celaleddin Rumi'nin soyundan gelenlere verilen isimdir. Resmi kayıtlarda çelebi kullanıldığı zaman Mevlana soyundan gelenleri kastettiğini anlarız. Ama hayat, sosyal hayatta kullanıldığı zaman çelebi bir insan o sıfatla kullanıldığını anlarız. Evliya Çelebi'nin ismi Mehmet Zilli'dir. Resmi kayıtlarda Mehmet Zilli diye geçer. Bunu hiç kimse bilmez.
Evet.
Ahmet Yesevi soyundan olduğu söylenir. Evliya Çelebi'nin. Evliya Çelebi olarak tanınmıştır. Emsali yoktur Evliya Çelebi'nin. Yani her türlü ihtiyatla okumak gerekir seyahatnamesini ayrı mesele ama yani ne doğuda ne batıda Evliya Çelebi gibi bir insan yetişmemiştir.
Tarihte ama yaşamıştır.
Önce, yaşadığında şüphe yok. Tarihi bir şahsiyettir Evliya Çelebi. Yani Melek Ahmet Paşa'nın akrabasındandır. Onun mahiyetinde divan katipliğinde çalışmış. Yani vazife almış. Zaten ilk seyahatlerine de Melek Ahmet Paşa ile başlamış. Van valisidir. Onun gidişi gelişi, İran sefaret heyetinde bulunuşu. Ondan sonra bu seyahatleri coşkuyla devam ettirmiş. Osmanlı Avrupa'sında, Kırım'da, Afrika'da Evliya Çelebi'yi görmek mümkün. O zaman gidilebilecek pek çok yere... Yani bugün bile insanın gözü kesmeyeceği yerlere Evliya Çelebi gitmiş.
Ki şu andaki ulaşım şartlarından bahsediyoruz. Bir de, o zaman
evet,
çok daha zor.
At sırtında. Bir de şu var. Yani gitmek gelmek marifet değil. Çok dünyayı gezen insanla ben karşılaştım. Gittiği yerden haberi yok. Yani ne giderken haberi var ne geldikten sonra haberi var. Bir şey anlat diyorsun anlatamıyor. Anlatamıyor. Yani bazıları tamam işi abartıyorlar ben Paris'teyken diye başlıyorlar olur olmaz her şeyi ama bazıları da bakıyorsun dünyayı gezmiş hiçbir hatırası yok.
Kimilerinki avcı hikayesi.
Böyle de olmamak lazım. Yani insan Evliya Çelebi gittiği yerde 17. asırda hiç beklenmeyecek bir şekilde oranın şive hususiyetlerine kadar, oradaki dinlere kadar, sosyal adetlere kadar bize anlatmıştır. Evet, abartılı şeyleri var ama Evliya Çelebi bir kritikçi değildir. Hadiseyi doğru mu, yanlış mı, bir tarihçi değildir, bir seyyahtır. Böyle bakılırsa anlattığı o hayali hadiseleri de kritik ederek değerlendirmek, tamamen yabana atmadan değerlendirmek mümkündür.
Efsaneleri, daha doğrusu Evliya Çelebi'nin anlattığı efsaneler İstanbul'un kuruluşundan evet. da bahsediyor. Onunla ilgili uzunca bir anlatısı
tabii,
var.
Tabii, Evliya Çelebi'nin zaten anlatışı dediğiniz gibi bütün diyalogları tek tek verir. Nidalar, yüz ifadeleri, arada çıkarılan hayret seslerine kadar Evliya Çelebi vermek istidadındadır. Üslubu budur. Bu da bugün makbul bir üsluptur. Tarihte pek makbul olmamakla beraber bu bakımdan da Evliya Çelebi zaten
tiyatral
bir anlatımı vardır. Şimdi kısaca İstanbul'un kuruluşunu Hazreti Süleyman'a kadar dayandırıyor Evliya Çelebi. Hazreti Süleyman tarihi bir şahsiyettir. Milattan 1600 yıl kadar önce yaşamıştır. Filistin'de kurulan Yahuda devleti ve İsrail devleti o zaman da ayrılmamıştı. Bunun hükümdarıdır. Davut peygamberin oğludur. Baba oğul İsrailoğulları peygamberlerindendir. Ama aynı zamanda da iki büyük hükümdardır. Bu hükümdar Orta Doğu'da gerek ticaret gerek askerlik gerek diğer bakımlardan güçlü bir imparatorluğun başına geçtikleri gibi Mescid-i Aksa gibi mimarlık şaheseri bir binayı yaptırmalarıyla da tarihe geçmişlerdir. Fakat Davut ve Süleyman peygamberin sözlü edebiyatta, folklorda da çok yeri vardır. Süleyman peygamberin ve Davut peygamberin bir takım olağanüstü fevkalade hastalarından, hususiyetlerinden bahsediliyor ki hayvanların dillerinden anlamaları, rüzgara, yağmura emretme kabiliyeti, bir de cinleri yani görülmez mahlukları kendisine hizmet ettirmeleri bu hususiyetleriyle tanınmıştır. Davut ve Süleyman, bilhassa Süleyman peygamber şiirlere geçmiştir. O ihtişamlı hayatı, sarayları, ilahi mührü, pek çok hikayede, menkıbede, efsanede Süleyman peygamberi, bazen de Davut peygamberi bulmak mümkündür. Şimdi İstanbul'un kuruluşuyla ilgili de Davut peygamberin bir menkıbesi var. O menkıbe şöyle: Davut peygamber Yemen hükümdarı Seba Melikesi Belkıs'la evleniyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de de anlatılan, dillere destan bir hikayedir. Peki, Seba Melikesi Belkıs çok güzel bir hanımdır. Çok güzel bir hanımdır. Çok zengin bir hükümdarın varisidir. Süleyman peygambere teslim olmuş. Burası savaşsız olarak fethedilmiştir, Yemen. Ve Seba Melikesi'ne aşık olmuştur Süleyman peygamber. Seba Melikesi Belkıs o kadar güzeldir ki cin kızı olduğu rivayet edilmiştir. Yani bu kadar güzel insanlarda olamaz, ancak bir cinden doğmuş olabilir diye bir rivayet bile insanlar arasında dolaşmıştır, şai olmuştur. Belkıs'ı çok sevmiştir Süleyman peygamber. Ancak Belkıs hastalanmıştır. Hastalığına iyi gelecek yerleri tabii rüzgarlar, kuşlar, bütün hayvanlar, cinler emrinde olduğu için böyle bir yer aratmış ve dünyada böyle bir yer bulmuş. O yer bugün Balıkesir'in, Bandırma'nın Edincik veya Aydıncık diye bir yeri var. Orasıdır. Oksijeni yüksek, çok güzel denizi olan, ormanları olan bir yer. Orada bir antik şehir var. O antik şehrin adı zaten Belkıs'tır. Rivayete göre Süleyman peygamber hanımına burada bir saray yaptırıyor. Doktorların tavsiyesiyle orada yaşıyor. Fakat Süleyman peygamberin hanımı vefat ediyor. Rivayete göre de kabri o Belkıs denilen yerdedir. Fakat Süleyman peygamber hanımıyla beraber rüzgarın yardımıyla dünyayı gezerken İstanbul'a da uğruyorlar. Fakat doktorların tavsiyesi Edincik üzerinde oluyor. Belkıs öldükten sonra Süleyman peygamber çok üzülüyor, çok sevdiği hanımının kaybettiği için. Fakat daha sonra rivayet bu ya, okyanus üzerinde Ferenduz namı diğer Serendiz adası hakimiyle bir savaşa girişiyor. Saydun,
sözünü dinlemeyen tek.
Evet, hükümdarla savaşa girişiyor. Saydun yeniliyor. Saydun'un Elena veya
Alena,
şeyin rivayet ettiğine göre Evliya Çelebi'nin Alina isminde bir kızı var. O kızla evleniyor. O kız da çok güzel bir kız, hükümdar kızı. O hükümdarın kızının gönlünü görmek için çok fedakarlıkta bulunuyor Süleyman peygamber. Ve bugünkü İstanbul'un olduğu yere onu getiriyor, acaba teselli bulur mu diye. Kız devamlı ağlıyor. Rivayet o ki şeytanlar onu böyle ağlayıp kocasına rol yapmak hususunda teşvik ediyorlar. Kız devamlı ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Bakıyor ki Süleyman peygamber, kız elden gidecek.
Ve diyaloglar var bu arada.
O uzun uzun.
Geçen.
Yani bir aşk filmine, romanına konu olacak.
O yüzden
olacak
bir aşk hikayesi diyorum ya aslında.
Ondan sonra Alina güzel bir hanım zaten. Süleyman peygamberin çok hanımı var ama yani güzel olmaması zaten beklenmez. Bugünkü İstanbul'da rivayet o ya, Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yerde Sarayburnu'nda bir saray yaptırmasını istiyor kız.
Ancak o zaman derdim biter
diyor. Süleyman peygamber orada buna güzel bir saray yapıyor. Arada sırada ziyaretine geliyor. Hakikaten Alina'nın üzüntüsü geçiyor. Daha sonra Alina'nın üzüntüsünün neden geçtiği veya maksadının ne olduğu ortaya çıkıyor. Alina babasının resmini, bir rivayette heykelini yaptırıp buna tapınmaktadır, ibadet etmektedir. Bunu gelip Süleyman peygambere haber veriyorlar. Süleyman peygamber bunun üzerine bu sarayı da yıktırıyor. Alina'yı da rivayete göre öldürüyor ve bu iş kapanıyor. Fakat bu hadisenin Tevrat'ta da anlatılan bir versiyonu vardır. Oradan anlıyoruz ki Evliya Çelebi'nin hikayesi ya Tevrat hafızlarından, yani Yahudi hahamlarından duymadır veya hakikaten, yani hiç o tarafa müracaat etmeden İslam dünyasında da anlatılan bir menkıbedir. İstanbul'un kuruluşu o zaman M.Ö. 1600'e tarihleniyor. Fakat daha eski bir hikaye var. Yani Süleyman peygamber Musa peygamberden sonra olduğuna göre, rivayete göre 600, bir rivayette 900 sene sonra olduğuna göre bir bu başka rivayet daha da eskiye götürüyor. O rivayette şu: Musa peygamber yeryüzünde benden daha bilgili bir kimse var mı diye merak ediyor. Kendisine yanına bir balık almasını, yeryüzünü dolaşmasını, bu balığın kendi ihtiyarı dışında denize aktığı yerde kendisinden daha bilgili birisini göreceği söyleniyor. Yanına Yuşa'yı alıyor. Yuşa peygamber ki yeğenidir Hazreti Musa'nın. O zamanın imkanlarında dolaşabilecek yerleri eski dünyanın dolaşıyorlar. Bugünkü İstanbul'un bulunduğu yere geldiklerinde balık kendiliğinden suya akıyor. Ve o aradıkları adamı buldukları yerin olduğunu anlıyorlar. Nişan da şu: suların birleştiği yer. suların birleştiği yerde sizden daha alim birisi olacağı kendisine bildiriliyor. İstanbul suların birleştiği bir yerdir. Yani Karadeniz'in soğuk suları ile Akdeniz'in sıcak suları birbirine karışmadan iki ayrı istikamete akarlar. Hı hı. Dünyada böyle birkaç yer vardır. Bir tanesi de İstanbul'dur. Suların birleştiği yer. Bunu Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Hazreti Peygamber'in hadislerinde de var. İsrailiyat kitaplarında da var. Ve burada hakikaten denizin üzerinde oturmuş bir zat görüyorlar. O zat rivayete göre Hızır aleyhisselamdır. İslam kültüründe, hatta dünya kültüründe çok yeri olan, önemli yeri olan bir kimsedir. Peygamber olduğu rivayetleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de ondan ilgili çok menkıbeler vardır. Ama İslam kültüründeki yeri çok müstesnadır Hızır'ın, ki İstanbul efsanelerinde de zaten Hızır'ın çok yeri vardır. Hemen hemen pek çok İstanbul efsanesinde Hızır aleyhisselamın ismi geçmektedir. Burada da geçiyor. Hızır'la Musa peygamber seyahat ediyorlar. Üç tane mühim hadise Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Bunlardan bir tanesi limanda bulunan bir fakir insanlara ait bir gemiyi Hızır yaralıyor. Burada bir çocuğu öldürüyor, bir duvarı tamir ediyor. Onlar bizden çok ilgili değil. Fakat bu bir liman, o zamanın şartlarında liman önemli bir yer. Dünyada kaç tane liman var? Bu limanın İstanbul Limanı olduğu söyleniyor. Şimdi işte yapılan kazılarda ortaya çıkan yer olduğu söyleniyor. Yuşa peygamberin kabrinin Beykoz'da olması, en azından ona nispet edilen bir kabrin orada olması da enteresandır. Niçin başka birisi değil de Yuşa? Üstelik bu Yuşa peygamber olduğuna inanılan bir kimsedir. Peygamber kabirleri büyük yapılır. Bütün İstanbul halkı buna inanmıştır. Burada çok başka şahısların gömülü olduğu, hatta hiç kimsenin gömülü olmadığı, Yuşa'nın Fenike dilinde kurtulduk manasına geldiği. Çünkü o tepeyi gördüm, Fenikeli gemiciler boğaza girdiklerini anlarlardı. Bir fener gibi vazife gördüğü de söylenmiştir. Hatta burada bir Argonot kralının gömülü olduğu da söylenmiştir. Çok çeşitli rivayetler vardır. Ama bu efsane yaban altı tuzak bir efsane değildir. Evet. Suların birleştiği yer, Yuşa, liman, bunlar enteresan. Dolayısıyla o zaman burada bir liman varsa, İstanbul'un kuruluşu milattan önce 2500 senesine kadar gidiyordur. Bu 4500 sene demektir. Yavaş yavaş
geriye doğru gidiyoruz.
Arkeologların bulduklarından bir geliyor. En çok bilinen efsane ise Vizas'ın efsanesidir. Vizas milattan önce 657 yılında İstanbul'u kurmuştur. Onun kuruluşu da bir efsaneye dayanıyor. Megaralı'dır.
Vizas'ın doğuşuyla ilgili de efsaneler var aslında.
Vizas Poseidon'un çocuğudur. Yunan mitolojisinde zaten her meşhur şahıs, eski Yunan tanrıları denilen isimlerden birinin ya çocuğudur, ya kocasıdır, ya karısıdır, ya üvey oğludur, ya düşmanıdır.
Mutlaka bir ilişki var.
Onunla ilişkisi vardır. Poseidon deniz mabudu. Poseidon denizler mabudu Poseidon'un oğludur. Fakat şu da var. Eski arkaik cemiyetlerde hükümdarların ve liderlerin Tanrı'nın çocuğu olduğuna dair bir inanış hep olmuştur. Bu Roma imparatorları için de böyledir. Eski Türk hükümdarları için de böyledir.
Mısır için de böyledir.
Bunun tabi mecazi bir ifadenin sonradan müşahhaslaştırıldığı, somutlaştırıldığı da söylenebilir. Biraz evvel konuşmamızın başında dedik ya, her mitolojide bir gerçek payı vardır. Sonradan o iş mitolojik hale getiriliyor. Megara küçük bir yer Mora'da. Hayat çok zor. Gelen geçen orayı işgal eder. Depremler eksik olmaz. Arazisi çok kıymetsizdir. Fazla nüfusu barındıramaz. Dolayısıyla bu Megaralı Vizas adamlarıyla beraber Altın Post diye de bir efsane vardır antik çağda. Altın Post'u aramak üzere seyahate çıkarlar. Altın Post'u nerede arayalım ve nerede yerleşelim diye Delfin Mabedi kahinine sorarlar. O da körler ülkesinin karşısına oturun der. Kahinler nedense hep böyle rümuzlu konuşurlar. Onu sizin anlamanız
şifreleri çözmeniz gerekir.
Bütün filmlerde de zaten böyledir. Ondan sonra bunlar yola çıkarlar. Bin bir zahmetle o zamanın şartlarında bugünkü İstanbul'un olduğu yere gelirler. Ve yaşayacakları yerin burası olduğunu düşünürler. Oz geçidi. Öküz postu. Bu öküz postu eski Yunan efsanelerinde çok geçer. İstanbul'da da Oz Boğazı, Bosfor, Öküz geçidi. Bunlar çok yakıştırılır bu ifade. Altın boynuz da zaten o öküzün boynuzu. Onun da sembolik ifadesi var tabii. Altın boynuz vaktiyle çok balık ve palamut çıkan bir yermiş Haliç. Daha sonra ise çok define lere malik olmuş. Burada çok gemi batmış, ticaret gemisi. Altıda yarı yarıya çamurdur. O çamura gömülmüş, çıkarılması fevkalade zor. Bundan dolayı altın boynuz dendiği söylenir. Zaten boynuz şeklindedir. İstanbul'a hayat veren de zaten o Haliç idi eskiden. En güzel yerlerinden de birisiydi. Sonradan biz mahvettik, ayrı mesele. Yanına dökümhaneler, tersaneler falan kurarak. İşte bu Megaralı Vizas, bugünkü Sarayburnu'nun olduğu yere geliyor. Yemyeşil, efendim, içinde dereler, sular var, şimdiki gibi değil. Yani en azından bunlar gözüküyor. Tepede hakim, çok korunaklı bir yerde. Hem deniz, hem boğaz, hem Haliç'in kenarında. Yani limana yakın, denize yakın, boğaza yakın. Burası diyor yerleşilecek bir yer. Kahinin sözüyle de bir gelmesi için bir de bakıyor ki karşıda oturan insanlar var.
Orada bir yerleşim yeri
Yerleşim yeri var. Bugünkü Kadıköy'ün olduğu yer, eski ismi Kalkedonya. Orada yerleşim yeri var. Onlar da yani 20-30 sene önce oraya gelip yerleşen Moralılardır. Yunan kolonisidir onlar da. İşte diyor, burası körler ülkesi. Delfin Mabedi kahininin söylediği remiz, rumuz bu ki bu kadar güzel bir yer dururken burayı gördükleri halde karşıya yerleşmeleri bunların kör oldukları manasına gelir diyor. Ve hatta ben çok komik şeyler de duydum. Eski çağlarda Kadıköy'de körlerin yaşadığı rivayet edilir falan diye şeyler de duydum. Halbuki körler ülkesi tamamen sonradan takılmış bir yerdir. Körlerin yaşadığı bir yer değil o. Vizas'ın kör olarak tavsif ettiği bir şey. Yani kör iki manaya gelir. Bir gözleri görmeyen, bir de gerçekleri, güzellikleri görmeyen manasına gelir. Burada o manada kullanılmış.
Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız.
Şimdi reklamlar.
2009'un ilk talihlisi siz olun. İhlas Pazarlama'da şok şok şok indirimler. Banyo şofbeni 109 lira. Auravac halı yıkama 160 lira. Aura Quartz 1600 soba 45 lira. Stoklarla sınırlı binlerce ürün şok indirimlerle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. 444-4949.
Üsküdar Avrupa'nın şampiyon atletlerini ağırlıyor. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Cross yarışmaları Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Vakıf Bank'ın katkılarıyla yapılıyor. 21 ülkeden 307 sporcu 1 Şubat 2009 Pazar günü saat 10'dan itibaren Üsküdar Valide Bağ Korusu'nda yarışıyor. Tüm spor severleri bekliyoruz. Mehmet Çakır, Üsküdar Belediye Başkanı.
Arası C belgesiyle elektronik ve ahşap okul öncesi eğitim materyalleri. Çocukgezegeni.com. Aragon. Telefon 210 99 91. Aragon.
Türkiye Gazetesi'nden bir hizmet daha. Memur, işçi, işveren. Sosyal Güvenlik Kurumu hakkında aklınıza gelen her şeyi siz sorun, uzmanlarımız cevaplasın.
Sağlık hizmetlerinden ücretsiz kaç yaşına kadar yararlanabilirim?
Erkekler de doğum izni kullanabilir mi?
İşsizlik maaşı için ne kadar çalışmam gerekir?
İşverenin yeni statüdeki yeri nedir?
Ne zaman emekli olurum?
Siz sorun, uzmanlarımız Şerif Akçan ve Lütfi Köksal cevaplasın. Çalışanın Dünyası her gün Türkiye Gazetesi'nde.
Reklamları dinlediniz.
Geçmişten günümüze merak edilen her sorunun cevabı Çınar Altında. Ekrem Buğra Ekinci'nin tatlı sohbetiyle gelin geçmişin sayfalarını birlikte çevirelim. Çınar Altı her pazar 20.10'da radyonuz TGRT FM'de. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile İstanbul efsanelerini konuşuyoruz. O kadar çok ki aslında. Şimdi mesela sadece İstanbul'da olan o kadar çok şey olunca obje ya da tarihi eser ya da mimari eser. Dolayısıyla her birine bir efsane atfetmek çok mümkün. Kız Kulesi mesela.
Sadece bu meşhur binaların değil, İstanbul'daki yalıların, bahçelerin bile bir efsanesi var. Mesela Yılanlı Yalı vardır İstinye'ye doğru. Rivayete göre padişahın birisi yalıyı çok beğenmiş. Sahibi de padişah burayı almak ister elimden diye korkmuş. Efendim demiş, yalı çok güzel de biz demiş çok müştekiyiz. Burada demiş çok yılan oluyor demiş. Onun üzerine padişah vazgeçmiş. Yalının adı kalmış Yılanlı Yalı. Şimdi bu bir olmuş hadise, büyük ihtimalle olmuş. Bir efsane gibidir. Düşünün, bir yalının bile buna benzer çok böyle efsanevi yerler var. İstanbul gibi bir yerde bir evin bile, bir mesire yerinin bile böyle efsanesi olursa büyük bir tarihi eserlerin olmaz mı? Kız Kulesi en meşhur, yani zaten efsane dedim, herkesin aklına gelen şey, birkaç yerde vardır Kız Kulesi ama İstanbul'da Kız Kulesi hiçbir yerde yoktur. Damalis Kulesi de derler buraya.
Bir kere olduğu yer çok önemli.
Olduğu yer çok enteresan. Denizin ortasında bir küçük kayalık ada. Bunun üzerinde öteden beri bir bina var. Bu bina kimi zaman manastır olmuş, kimi zaman bir sürgün yeri olmuş, Osmanlılar zamanında karantina yeri olmuş, deniz feneri olmuş, şu anda lokanta, yani çok değişik hizmetler için kullanılmış ama hep olmuş Kız Kulesi. Efsane meşhurdur. Bir imparatorun, Andronikos'a rivayet ediyorlar tarihçiler ama efsaneci onu söylemiyor. Bizans imparatorlarından birisinin kızına bir kahin, bir falcı seni bir yılan sokup öldürecek diyor. Hükümdar da tabii kızından vazgeçebilir mi? Yılanın sokmasına mani olmak için düşünüyor. Aklına gelen.
Nereye gidemez bu
yılan? Nereye gidemez yılan? Denizin ortasındaki bir yere gidemez. Hakikaten oraya bir kızının kalabileceği bir yer yaptırıyor. Yanında hizmetkarlarla beraber kız orada yaşıyor. İza kader kader umiyel basar der Araplar. Kader hükmünü icra edeceği zaman gözler kör olur. Tabii sahilden oraya yiyecek takviyesi nevale geliyor. Bir üzüm sepetinin içine çöreklenmiş bir yılan. Oraya taşınıyor sandalla, kızcağızı sokup öldürüyor. Bundan sonra buraya Kız Kulesi adı veriliyor. Ama bunun benzeri hikaye Mersin'deki, Anamur'daki Kız Kalesi içinde anlatılır. Burası için başka bir efsanede anlatılır. O da Hera'nın efsanesidir. Burada bir Hristiyanlıktan önce yaşayan Hera adında bir rahibe varmış. Burası eski Yunan Sunak Karum. Mezbaha, yani kurbanlarını takdim ettikleri bir yermiş eskiden. Adak yeriymiş.
Sunulduğu
bir yermiş. Üzerinde de hatta çok büyük bir kadın heykeli, Artemis heykeli olduğu söyleniyor. Aynı kız taşı gibi. Kız Kulesi'nin isminin de biraz oradan kaldığı da rivayet ediyor. Sonradan o bize Zelzele'de yıkılmış. Rivayete göre buradaki Hera adındaki bir rahibeye karşıda yaşayan bir balıkçı genç Damalis aşık oluyor. Her gece buraya Hera'nın, çünkü sahile çıkması uygun değil, izin verilmiyor. Damalis her gece sevgilisini görmeye yüzerek buraya geliyor. Şimdi ne var ki burada diyeceksiniz. Hele Kız Kulesi'ni uzaktan görenler, canım buradan buraya yürünür bile. Öyle değil. Eski İstanbul'da burası çok akıntının ve çok dalganın olduğu bir
şimdi
yerde.
Şimdi kadar yakın da değil. Şimdi o değil.
Dolduruldu şey falan, oralar metrelerce dolduruldu. Çok zordu. Hatta yakın zamana kadar, yani bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında orası fener olarak kullanırken bile öyle zamanlar olurdu ki fenerde yaşayanlara bu erzak gidemezdi. Vapurlar açıktan oraya ip marifetiyle bir şeyler atarlardı. Yani günlerce oraya kayık, tekne, motor çalışmazdı. Yani öyle bir yerdir orası. Şimdiki gibi değil, böyle durgun oraya motora biniyorlar geçiyor. Öyle değildi eskiden. Damalis her gece oraya yüzüyor. Hera fenerle ışık tutuyor. Çünkü o biliyor Hera akıntıyı, dalgayı. Işık şimdiki gibi değil, karanlık. Zifir karanlık. Yani Üsküdar'da, Salacak'ta hiçbir şey yok o zaman. Kadıköy var ama Üsküdar yok. Üsküdar sonradan, orası askeri bir garnizondu. Skutaryon daha ileride. Salacak'ta hiçbir şey yoktu haremde. Çocukcağız her gece yüzüyor. Bir gece rüzgar feneri söndürüyor. Damalis kıyıyı bulamıyor ve orada boğuluyor. Bunu bütün antik kaynaklar anlatırlar. Fakat Dardanel'de Çanakkale Boğazı'nda geçti diye anlatırlar. Çanakkale Boğazı'nda böyle bir yer yoktur. Bugünkü Salacak sahillerine de eskiden Damalis demeleri, Kız Kulesi'ne eski tarihlerin, Bizansların Damalis Kulesi demelerinin, Kız Kulesi değil de Damalis demesinin böyle bir şeysi var. Muhtemelen o hadise burada geçti. Şimdi Kız Kulesi mi, Hera Kulesi mi? Bunlar aynı zamanda olması gerekmez. Hükümdarın kızı için yapılmıştır. Daha önce de bir manastır olarak kullanılmıştır. Her iki hadise de yaşanmış olabilir. Dolayısıyla Kız Kulesi bir değil iki efsanenin merkezidir.
Tabii bunlar dönem değiştikçe insanların aslında neyi kafalarına yatkın bulmalarıyla da ilgili. Yok canım böyle bir şey olmamıştır diyoruz mesela şimdi oradaki o dar geçidi görüp. Ama eskisini hayal edebilenler tabii. Evet belki de olabilir ya da tabii. Olmuştur diyorlardır.
Tabii yani efsanelere eskiler bizim ve bizden önceki jenerasyon hiç öyle şüpheli bakmazdı. Bu bilgisayar nesli artık hiçbir şeye inanmıyor. Yani biz çocukluğumuzda her şeye inanırdık.
Her şeye fotomontaj gözüyle bakıyoruz şimdi.
Biz eskiden her şeye inanırdık. Anlatılan her şeye inanırdık. Yani hele bir yaşlı başlı birisi anlatıyorsa derdik. Yani bu sorgulanamaz yani mutlaka doğrudur derdik. Tamam bu inanç da sorgulanabilir de çok fazla sorgulayıcı olmak da sorgulamaya muhtaç aynı şekilde. Yani hemen bir şeye çala kalem yok demek biraz mahrumiyettir. Men enkere hurime, inkar eden mahrum kalır sözü meşhurdur. Yani bilgiyi hemen inkar etmemek lazım. Mümkün mertebe biz ilk yani bilim adamı hüviyetiyle de bunu söylüyorum. Bir bilgiyi duyduğumuz zaman iyi kötü onu gerçeğe uydurmaya çalışırız. Telif etmeye çalışırız eski tabirle. Telif edemezsek ihmal ederiz. Yani önce onu bir şeye gerçeğe uydurmak lazım. Onu yapamadık da olur mu böyle şey demez. Hiçbir zaman bir bilim adamı olur mu böyle şey demez.
Dolayısıyla hayata bilimsel bakmak lazım. Evet. Efsanelere de öyle. Şimdi tabii Kız Kulesi efsanesi özellikle Kız Kulesi'nin bugüne kadar gelmiş olmasıyla da belki doğru orantılı hala dilden dile dolaşılıyor. Özellikle imparatorun kızının hani biraz önce söylediğiniz kaderden kaçılmıyor. Belki bu yüzden de çok konuşuluyor, çok değerlendiriliyor.
İbretli bir hadise. Yani efsane sadece gülünüp geçilecek, aa öyle miymiş diyecek veya turistik rehber kitaplarında yazılacak şeyler değil. Efsane eski zamanın menkıbeleri. Menkıbe insanlara ibret almasını sağlayan, onlara nasihat veren hadiselerdir.
Dolayısıyla bunda da aslında nereye gidersen git, başına ne gelecekse evet, o gelir.
Gelir.
Cümlesi var. Şimdi bu biraz da İstanbul'un fethine de ışık tutuyor bakış açısı açısından. Çünkü İstanbul'un fethinden önce defalarca kuşatılmış İstanbul Araplar tarafından, Müslümanlar tarafından, başka milletler tarafından ve her defasında işte ya yeraltı tünellerinden gelen erzakla ya karadan gelenlerle ya Haliç kıyısına gerilmiş olan zincir sayesinde bertaraf edilmiş. Yağmalanmış vesaire vesaire ama yine de ayakta kalmış. Hatta bu ayakta kalış İstanbul'da yaşayanlara İstanbul asla fethedilmez cümlesini söyletmiş. Hatta Müslümanlar tarafından asla ve asla fethedilmez denmiş. Bu da pek çok efsaneyi beraberinde getirmiş.
Şimdi Ayasofya ile alakalı geçen hafta bahsetmiştik. Ayasofya Samire ile alakalı bir efsane var. Rivayete göre Ayasofya yapılırken işte bizim Müslümanların rivayetine göre kubbe tutmuyor. Hazreti Muhammed'in tükürüğünden bir parça alıp katıyorlar. Kubbe tutuyor. O arada dikilen kulelerden ise bir melek nöbet tutuyor. O bir mimar var. Yanko zannediyor mimarın ismi. Ondan alakalı böyle bir uzun efsane var. Teferruatı şimdi hatırımda değil. O Yanko bir melekle arkadaş oluyor. Melek ona yardım ediyor. Aynı Mescid-i Aksa'da cinlerin çalışmasına benzer bir hadise bu da. O zaten mimar mutlaka vardır. Hatta mimar kubbelerden çalıyor falan bir şeyler oluyor. Bir imparator onun elini kestiriyor. Benzer efsane Fatih Sultan Mehmet için anlatılır. Bir de böyle şeyler. Eski İran'da böyle buna benzer bir efsane vardır. Yani yüksek olmasın diye alçak yapan mimarın ellerini kestiren bir İran hükümdarı anlatılır. Yani böyle çeşitli efsaneler çeşitli şahıslar için anlatırlar. Ve de bazen de uyar. Yani meşhur bir hikaye vardır. Oğlum sen adam olamazsın dermiş babası. O da vezir olmuş, iki jandarma göndermiş, apar topar babasını büyük şehre, baş şehre getirtmiş. Tabii jandarmalar git şu adamı getir deyince nasıl getirirler malum. Safiye Aile'yi bir gün Atatürk istemiş dinlemeye, Dolmabahçe Sarayı'na. Tabii kulaktan kulağa iş gidince Safiye Aile Targan'ı derdest edin, karakola getirin. İki tane polis gitmişler, yaka paça kadıncağızı karakola getirmişler. Biraz da hakaret etmişler muhtemelen. Çünkü emir yukarıdan. Sonradan işin aslı anlaşıldığı zaman hepsi birden kadıncağızdan özür dilemişler. Yani bir de işin o yönü vardır. Neyse adamcağızı ya kapıça getirmişler vezir. Bak baba demiş sen bana derdin ki sen adam olamazsın. Bak ben vezir oldum demiş evladım. Ben sana adam olamazsın dedim. Vezir olamazsın demedim ki sen vezir olmuşsun ama adam olamamışsın. Şimdi bu hikayeyi Sultan Abdülaziz devri sadrazamlarından Hüseyin Avni Paşa için anlatırlar. onu tahttan indiren ve sonra öldürten hırsıyla meşhur, hırsım dinimdir, kinim dinimdir diyen bir adamdır Hüseyin Avni Paşa. Tarihte, Osmanlı tarihinin en uğursuz şahsiyetlerinden birisidir. Onun için anlatırlar. Şimdi vaktiyle bir tarihçiye sormuşlardı. Bu hikaye, bu anekdot Hüseyin Avni Paşa ile başından geçti diyorlar, doğru mu? Cevap veriyor şimdi tarihçi. Ben bir mecmuada okumuştum bundan yıllar önce. Bu anonim bir hikayedir. Ama Hüseyin Avni Paşa'ya da çok iyi uymaktadır.
Yani tarihte söylemedilerse bir kişiye, de ben niye ekledim şimdi?
Tarihte bir kişiye uyuyorsa o da Hüseyin Avni Paşa'dır diye okumuştum. Şimdi bazı menkıbelerde böyledir. Şimdi bu Ayasofya'nın yapı dışında da bu mimarın yamağı olan oğluna bir melek yardım ediyor. Sonra bu melek kubbenin çökmesine engel olmak için oradaki terleyen sütunun içine giriyor. Ve orada kubbeyi tutuyor. Bugüne kadar kubbeyi melek tutmuştur. Hatta melek o mimarın yamağı olan oğluna geldiği zaman bu kilisenin adını da söylüyor. Ayasofya. Yani kutlu bilgi, mübarek bilgi manasına gelen bir isimdir. Ayasofya. Aya kutlu demektir. Mübarek. Sofya da bilgi demektir. Rumca. Ayasofya kutlu bilgi manasına gelir. İsim de oradan geliyor zaten. Bu melekten geliyor. Melek daha sonra bu sütunun içine girmiştir ve rivayete göre demiştir ki siz asla burası düşman eline geçmeyecektir ve kıyamete kadar da bu mabet yıkılmayacaktır. Ne zaman şehriniz sizin elinizden çıkarsa bu mabet o zaman yıkılacaktır demiş bu melek rivayete göre o mimarın yamağı olan oğlana. Ondan sonra rivayete göre Türkler İstanbul'u fethetmeden 3 gün önce bu meleğin bu direğin arasından yükselerek çıktığını, çıktı, gittiğini, dolayısıyla bunu Bizanslılar işte Rabbim bize olan yardımı kesildi, Türkler burayı fethedecekler sözüne hamletmişlerdir.
Bu şekilde yorumlamış.
Evet, yorumlamışlardı. Şimdi bu terleyen direk bugün de orası kıymetlidir. İnsanlar giderler, hastalıklara, sıtmaya falan iyi gelir. Eli terleyenler falan oraya adak yaparlar. İşte o meleğin durduğu yerdir. Kuyusunun ayrı şeysi var, menkıbesi var. İşte bu İstanbul efsanelerinin çok mühim bir kısmı İstanbul'un fethiyle alakalıdır. Bunlardan bir tanesi de budur. İstanbul'un fethinden 3 gün önce o meleğin yükselip çıktı. Çünkü bütün herkes o Ayasofya'ya toplanmıştı.
Evet, Ayasofya'ya toplanarak halk
kurtulacaklarını düşündüler.
Ve bir yandan ibadet ederken bir yandan da bir arada olmanın getirdiği
emniyet
belki
hissiyle
kurtulacaklarına inanmıştı.
Fakat işte o meleğin uçup gitmesi veya onlara öyle görünmesi veya öyle hissetmeleri artık şehrin kaderinin döndüğü hissinin uyanmasına sebep.
Umudun bitti yani.
Bu ilk efsanelerden birisidir İstanbul'un fethiyle. Başka efsaneler de var.
Kırmızı balıklar var.
Kırmızı balıklar var. Balıklı'da bir manastırda şehir kuşatılıyor ama biraz evvel sizin söylediğiniz gibi İstanbul halkı, hele ruhban kısmı, Tanrı ile arasının iyi olduğunu düşünen kısım, İstanbul'un düşmeyeceğinden çok emin. Evet, İstanbul'un ordusu güçlü değil ama şimdiye kadar hiç kimse İstanbul'u düşürememiş. Kimler gelmiş, kimler geçmiş. Latinler hariç, Latinlerin de özel durumu var. Onları onlar getirdiler, içeri soktular.
Ya tabii Latinler de surları kendisi açmamış, kapılar açılmış.
Açıldı, 3 gün durabilirsiniz dediler. Ne 3 günü? 50 sene durdular. Durmaz olsalardı İstanbul'u mahvettiler. Evet, İstanbul tarihte böyle bir yağmaya, ne zelzelede ne yangında hiçbir şeyde uğramadı. Latin yağması onun için hiçbir zaman Katoliklerle, Ortodokslar, Rumlarla Latinler arası iyi olmadı. Birbirlerini hiç sevmediler. Kur'an-ı Kerim de buna haber veriyor. Bu buğuz, bu nefret hala devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edeceği tahmin ediliyor. Öyle enteresan bir şey vardır yani. Nefret vardır. Osmanlı Devleti'ni muvaffakiyet sırlarından birisi de bunu kullanmasıdır.
Bu denge
çok iyi kullanmıştır. Bu dengeyi ne zaman gözetememiştir? Hüsrana uğramıştır. Viyana kuşatmasında olduğu gibi, Balkan Savaşı'nda olduğu gibi bu dengeyi gözetememesi felaketin olmuştur. İstanbul'dan çok eminlerdi fethedilmeyeceğine. Balıklı Rum Kilisesi'nin keşişlerinden birisi, tabii yemeklerini kendileri yapıyordu, hanımlar yok. Balık kızartırken orada konuşuluyor bu İstanbul'un fethi. Bu diyor balıklar diyor.
Yarısı pişmiş bu arada.
Yarısı
balıkların
pişmiş, bir tarafa öbür tarafını çevirmiş. Hı-hı. Bu balıklar canlanıp da diyor, canlanırsa ancak ben inanırım ki İstanbul'un.
Canlanır da Halice
atlarsa ben anlarım ki İstanbul fethedilir. Der demez o balıklar o piştikleri tavadan, rivayete göre o balıklı manastırın oradaki havuza, o havuzda denizle bağlantılı, oraya atlıyor. Hakikaten o ben çocukluğumda gitmiştim. Orada bir havuzda bir tarafı koyu renk, bir tarafı kırmızımtırak balıklar vardı. Yeşil. Balıklar yeşil. Cinsi mi öyle değil? Bu balıklar o balıklar olduğunu söylerlerdi eski İstanbullular. Bu bir efsane.
Bunun benzerini bir de başka, yani yine balıklarla ilgili bir efsane İstanbul'da Bakırköy için anlatılır diye okumuştum bir yerde. Yine Bakırköy.
Olabilir. Ben zaten dediğim gibi efsaneler üç aşağı beş yukarı bazen birbirinin aynısıdır. Yerler değişiyor, isim benzerliği oluyor. Bunlardan bir tanesi mutlaka doğru veya aslında en yakın olanı o belki, ama mana üç aşağı beş yukarı ayrı, aynı. Bir başka efsane, yani İstanbul'un fethi, biraz daha önceye dönmek lazım. Bir Hızır Aleyhisselam gene Fatih Sultan Mehmet'e görünüyor. Evladım diyor, İstanbul'un fethi sana müyesser olacak. Ama diyor dedenin yaptırdığı güzelce hisarın karşısına bir hisar yaptıracaksın. İstanbul'un iaşesini keseceksin. Ancak bu sayede İstanbul'u fethedersin diyor. Fatih Sultan Mehmet'in 50 küsür günde yaptığı, 3 ayda yaptığı ilk iş olan Rumeli Hisarı, bunun üzerine, bu bir menkıbedir, bir efsanedir. Rumeli Hisarı'nın yapılışı, eski tabirle Boğaz Kesen Hisarı'nın yapılışı hakikaten İstanbul'un fethinde çok mühim bir rol oynamıştır. Gerek kuzeyden gelecek iaşenin, gerek kuzeyden gelecek yardımların buradan kesildiğini biliyoruz. Çünkü Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda havan topunun da mucididir. Attığı toplar, yivli toplar da kullanıyor. Öyle düşüyor ki artık Boğaz'dan geçmek mümkün değil. Karşı taraf zaten ellerinde. Hı hı. Yani oradan geçen geminin Boğaz Kesen'den atılacak toplara mukavemet etmesi mümkün değil. Önce zaten gemi geldiği zaman bir salvo veriyorlar. Ondan sonra ateşliyorlar. O affetmiyor ve nitekim bu şekilde de olmuştur. Bir başka menkıbe, gene bu efsane şeyin yapılışı ile ilgili, Bizans İmparatoru ne demek diyor, sen burada nasıl diyor şey yaparsın, hisar yaparsın. Hı. Diyor, benim dedelerim vaktiyle buralara kadar gelmişti, bizim burada hakkımız var diyor. Ama anlıyor ki Bizans İmparatoru bir şey yapamayacak, fakat Fatih de imparatoru tahrik etmek istemiyor, bize küçük bir yer verin diyor. Bir öküz derisinin alacağı kadar bir yer verseniz yeter diyor.
Postu yiyecek kadar.
Tabii öküz postu kadar. Öküz postu efsanesi gene çıktı. Bu çok yerde vardır. Çok ülkede, millette var. Tamam diyor imparator. Sen dediğin olsun, istediğin olsun. Öküz postunu gönderler onu. Böyle incecik kestiriyor. Bir ince uzun şerit halinde. O şeritin uzandığı yer kadar yere Boğaz Kesen Hisarı yaptırıyor. İmparator hani bizim sözümüz işte diyor yani.
Fazlası yok.
Fazlası yok. Gön kadar. Bu da bir başka menkıbedir. Yahvedüt menkıbesi vardır. Yahvedüt Baba menkıbesi vardır. Şu anda kabri sur dibindedir. Eyüp Köprüsü'nün altındadır Yahvedüt Baba. O da bir fetih, fetih askeridir. Nimel Ceyş'tendir. Rivayete göre kuşatma gecikiyor. Şehir bir türlü düşmüyor. Her şey tamam. Rivayete göre Abdülvedud Hazretleri yüzündenmiş. Yani onun vefatı yaklaşmış. Yani onun vefatıyla olacakmış o iş. Hakikaten o vefat, şehir fethediliyor. Ondan sonra o şöyle demiş. İstanbul'un fethedildiği gün ben öleyim. Ölüm günü 54 gün. İstanbul'un fethi onun için 53 gün sürüyor. Hakikaten şehir fethediliyor. Ayasofya'ya geliyor. Namazını kılıyor. Şükür secdesine kapanıyor ve secdede vefat ediyor. Yani Abdülvedud demek ki Allah katında kıymetli, sevilen birisiydi ki onun nazını çektiler. Ve bu da bir efsanedir. Bunun tekrar başka çok efsaneler vardır ama bunlara artık efsane gözüyle bakılamaz. Cebe Ali Bey'in sallar yapıp üzerinde
kudümlerle
bugünkü Balat kapısına geldiğini gören Bizans askerlerinin darmadağın olduğu anlatılır. Yine bir başka Bizans efsanesi vardır. Dukas'ta geçiyor ama başka Bizans tarihçileri bunu ciddiye almıyorlar. Güya unutulmuş bir açık kapı varmış da surların arasında, Ese kapısı zannediyorum Ayvansaray'a doğru, oradan Türkler girmiş. Yani o kapı açık olmasaymış giremeyeceklermiş. Bu da yani tamam, böyle bir şey olabilir, ben bunu inkar etmem ama biraz teselliye benziyor. 53 gün kale kuşatılmış, artık çok yeri darmadağın olmuş, asker kırılmış.
O kapıyı niye açık,
yani o kapıyı açık niye unuttunuz? Unuttuysanız o zaten bir kabahat. Unutmadıysanız, el altından birisi açtıysa o da ayrı bir kabahat. Yani ona kaldıysa zaten İstanbul'un kuşatmaya kalkmak bir cesaret işidir. Yani Fatih buna cesaret ettiyse fethetmeyi de göze almış demektir.
Bu arada tabii biraz önce Hızır Aleyhisselam'dan bahsettiniz. Derler ki İstanbul efsanelerinde Hızır Aleyhisselam her cuma namazı için Fatih Camii'ne.
Fatih Camii'nde rivayete göre Fatih Sultan Mehmet Hızır Aleyhisselam'ı görüyor, elinden tutuyor. Seni diyor şimdi ayağın ederim. Hayır diyor, beni ayağın etme.
Yani seni herkese teşhir edin.
Bildiririm şu anda çünkü Hızır Aleyhisselam ondan hoşlanmaz. Peki diyor, karşılığında ne istersin? Diyor ki 40 gün Rivayete göre sabah namazını Fatih Camii'nde kılan kimseye görün onun iyiliklerini, ona iyilik yap manası. Bunu kabul ediyor Hızır Aleyhisselam. Rivayete göre 40 sabah namazı, bir rivayette 7 cuma namazı Fatih Camii'nde kılana Hızır Aleyhisselam'ın görüneceği efsaneler vardı. Fakat benzeri bir efsane Ayasofya için vardır. Daha önce anlattık. Yine benzeri bir efsane Süleymaniye Camii için vardır. Muhtemeldir bu padişahlar sıradan insanlar değildi. Yani maddi olarak devlet adamlığı, kumandanlık olarak müstesna şahsiyetleri olduğu gibi gönül dünyaları da zengin insandı. Hızır Aleyhisselam rivayete göre gönül dünyası gelişmiş olan kimselerle görüşüyor. Allah-u Alem bunlarla görüşmüş. Bunlara bir takım sözler, vaatler vermiş olabilir. Ama bunlar da tatlı İstanbul efsanelerinden birisidir.
Evet. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Çok keyifli bir sohbetti.
Sık olmayın.
Efendim haftaya yine Profesör Doktor Ekrem Buru ikinciliği olacağız. Yarın yine inşallah programda buluşacağız. Görüşünceye kadar hoşçakalın.
İpek Yolu.